Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 17. ayrım. Beynim uğuldamaya başladı. Deniz mahsulleri yoktu. Haftalardır 4. mıntıkadan gelmiyordu. Zafer turu sırasında kalabalığın güç bela gizlenen öfkesini hatırladım. Ve birden 4. mıntıkanın baş kaldırdığından kesin kes emin oldum. Sohbet arasında kışın başka hangi zorluklara maruz kaldıklarını sordum. İstemeye alışık olmadıkları için herhangi bir tedarik sorununun üzerlerindeki etkisi büyük oluyordu. Giyinmeye hazır hale geldiğimde yengeç etinden müzik çiplerine ve kurdelelere kadar sayısız ürünle ilgili şikayetleri sayesinde hangi mıntıkaların ayaklanmış olabilecekleri konusunda fikir sahibi oldum. Deniz mahsulleri 4. mıntıka, elektronik aygıtlar 3. mıntıka ve tabii kumaşlar 8. mıntıka. Bu kadar geniş bir alana yayılmış bir ayaklanma fikri bana hem korku hem heyecan yaşatıyordu. Daha fazla soru sormak istedim ama Sina beni kucaklamak ve makyajımı kontrol etmek üzere çıka geldi. Dikkati derhal yüzümdeki yara izine kaydı. Bir şekilde buzda kayma hikayesine inanmadığını hissettim ama didiklemedim. Yüzümdeki pudrayı elden geçirmekle yetindi ve yara izim tamamen görünmez hale geldi. Aşağı indiğimizde oturma odasını tamamen boşaltılmış ve çekim için ışıklandırılmış halde buldum. Effie çevredekilere emirler yağdırırken ve hepimizi programa uydurmaya çalışırken halinden son derece hoşnut görünüyordu. Aslında Effie'nin olması hiç de kötü bir şey sayılmazdı. Çünkü ortada 6 gelinlik vardı ve tabii her gelinliğin ayrı bir duva, ayakkabısı, mücevheri, saçı, makyajı, dekoru ve ışığı. Krem rengi dantel, pembe güller ve bukleler. Fil dişi saten, altın renkli dövmeler ve yeşillikler. Pırlantalarla süslü uzun, dar bir elbise, mücevherlerle donatılmış bir duvak ve ay ışığı. Ağır beyaz ipek ve belimden yere kadar inen kollar ve inciler. Bir çekim onaylanır onaylanmaz derhal bir sonrakine geçtik. Kendimi tekrar tekrar şekil verilen bir hamur gibi hissediyordum. Üzerimde çalışılırken annem beni küçük lokmalar ve çay yudumlarıyla beslemeye gayret etti ama çekim sona erdiğinde bitkin ve açlıktan ölmek üzereydim. Sina'yla biraz vakit geçirebilmeyi umuyordum ama evi herkesi kapı dışarı edince telefon vaadiyle yetinmek zorunda kaldım. Akşam oldu. Ayaklarım onca çılgın ayakkabı yüzünden acı içindeydi. Bu yüzden kasabaya gitme fikrinden vazgeçtim. Üst kata çıkıp yüzümdeki makyaj katmanlarını, kremleri ve boyaları yıkadım ve saçlarımı kurutmak üzere aşağıya ateşin yanına indim. Okuldan eve son iki çekime yetişecek bir zamanlamayla dönen Prim, annemle gelinlikler hakkında gevezelik etmekle meşguldü. İkisi de fotoğraf çekiminden fazla hoşnut görünüyorlardı. Yatağıma girdiğim zaman mutluluklarının asıl nedeninin benim güvende olduğumu düşünmeleri olduğunu fark ettim. Kapitol'ün kamçı olayına müdahalemi görmezden geleceğini, çünkü hiç kimsenin öldürmeyi planladığı biri için bunca zahmet ve harcamaya girişmeyeceğini düşünüyorlardı. Doğruydu. Kabusumda kendimi ipek gelinliğin içinde gördüm ama gelinlik yırtık pırtık ve çamur içindeydi. Ben ormanda koştururken uzun kolları dikenlere ve dallara takılıp duruyordu. Haraçların muttalarından oluşan sürü gittikçe yaklaşıyor, yaklaşıyor ve nihayet sıcak nefesleri ve kan damlayan köpek dişleriyle beni yakalıyorlardı. Kendi çığlığımla uyandım. Vakit şafağı yeniden uyumaya değmeyecek kadar yaklaşmıştı. Ayrıca bugün gerçekten dışarı çıkıp birileriyle konuşmam gerekti. Gail madende olacağı için ona ulaşmak imkansızdı ama Hamish, Peter ya da göle gittiğim günden beri yaşadıklarımın yükünü paylaşacak başka birine ihtiyacım vardı. Firardaki kanun kaçakları, elektrik verilmiş çitler, bağımsız bir 13. mıntıka, Kapitol'de kısıntılar, her şey. Kahvaltımı annem ve Prim'le birlikte edip sırrımı açacak birini bulma umuduyla yola düştüm. Hava ılık ve bahardan izler taşıyordu. Bahar ayaklanma için çok uygun bir zaman olurdu sanırım. Kışı geride bırakınca herkes kendini daha az kırılgan hissederdi. Peter evde değildi. Sanırım çoktan kasabaya inmişti. Hamish'in bu kadar erken saatte mutfağa hareket ettiğini görünce şaşırdım. Kapıyı çalmayı gerek görmeden evine daldım. Üst kattan pırıl pırıl evin yerlerini süpürmekte olan Hazel'in sesi geldi. Hamish kör kütük sarhoş olmasa da çok da ayık görünmüyordu. Sanırım Ripper'ın ticaret hayatına geri döndüğü dedikoduları boş değildi. Ben, belki de yatması daha iyi olur diye düşünürken Haymitch, birlikte kasabaya yürümemizi teklif etti. Haymitch ve ben kısa sürede çok şey konuşmak konusunda bir hayli ustalaştık. Birkaç dakika içinde ben onu güncellemiş, o da beni 7. ve 11. mıntıkalardaki ayaklanmalar konusunda aydınlatmış oluyordu. Ön sezilerim beni yanıltmıyorsa bütün bunlar mıntıkaların en az yarısının ayaklanma girişiminde bulunduklarını gösteriyordu. "Burada bir işe yaramayacağını hala düşünüyor musun?" diye sordum. "Henüz değil. Diğer mıntıkaların hepsi bizden çok daha büyükler. Halkın yarısı korkup evlerine çekilse bile isyancıların şansı var. Oysa burada, 12. mıntıkada ya hepimiz ayaklanmalıyız ya da hiçbir sonuç elde edemeyiz." Bunu düşünmemiştim. Sayıca ne kadar noksan olduğumuz aklıma gelmemişti. Ama belki, belli bir noktada diye ısrar edecek oldum. "Belki. Ama biz küçük ve zayıf bir nükleer silah yetiştirmiyoruz," dedi Haymitch alaycı bir sesle. 13. mıntıka hikayem onu pek heyecanlandırmışa benzemiyordu. "Sence ne yapacaklar Haymitch? İsyan çıkaran mıntıkalardan bahsediyorum. 8'de ne olduğunu sen de duydun. Burada ne yaptıklarını da gördük. Burada tahrik unsuru bile yoktu," dedi Haymitch. "İşler gerçekten kontrolden çıkarsa sanırım 13'te yaptıkları gibi bir mıntıkayı daha ortadan kaldırmakta sakınca görmezler. İbret olsun diye, anlarsın ya." "Yani sen 13'ün gerçekten yok edildiğine inanıyor musun? Demek istediğim Bonnie ve Tivil alaycı kuşlu görüntüler konusunda haklıydılar." "Pekala, bu neyi ispatlar ki?" "Gerçekte hiçbir şeyi. Eski çekimleri kullanıyor olmalarının pek çok nedeni olabilir. Belki daha etkileyici görünüyorlardır. Ayrıca böylesi çok daha basit değil mi? Onca yolu kat edip çekim yapmak yerine reji odasında birkaç düğmeye basmak," dedi. 13'ün bir şekilde hayata döndüğü ve Kapitol'un bunu görmezden gelmesi fikri. Bana daha çok çaresiz insanların bel bağladıkları bir söylenti gibi geliyor." "Biliyorum. Ben sadece umut etmiştim ki," dedim. "Aynen öyle. Çünkü sen de çaresizsin," dedi Haymitch. "Tartışmıyorum, çünkü çok haklıydı." Prim okuldan heyecandan fıkırdayarak döndü. Öğretmenleri o akşam seyredilmesi mecburi bir yayın olacağını ilan etmişlerdi. "Bence senin foto çekimindir," dedi. "Olamaz Prim, resimleri daha dün çektiler." "Ama birisi öyle duymuş," dedi. "Yanıldığını umuyordum. Gayle bütün bunlara hazırlayacak zamanım olmadı. Kırbaçlama olayından beri onu sadece yaralarının durumunu anneme göstermek için bize geldiği zamanlarda görebiliyordum. Genelde haftanın 7 günü madende çalışarak geçiriyordu. Baş başa kalabildiğimiz birkaç dakikada ben ona kasaba yolunda eşlik ederken 12. mıntıkada ayaklanma olasılığı ile ilgili dedikoduların Trid'in sıkı önlemleriyle geçiştirmiş olduğunu anladım. Kaçmayacağımı biliyordu. Fakat 12'de ayaklanmamız halinde Pita'nın karısı olmak zorunda kalacağımı da bilmesi gerekti. Beni ekranda birbirinden gösterişli gelinliklerle boy gösterirken görmek, bunu nasıl kaldırabilir ki? Saat 7:30'da televizyon karşısında toplandığımızda Prim'in yanılmadığını gördüm. Tahmin edileceği üzere Caesar Flickerman eğitim merkezi önünde toplanmış, insanların sadece ayakta durabilecekleri kadar yerlerinin olduğu bir kalabalığın karşısında yaklaşan düğünümden bahsediyordu. Oyunlarda benim için yarattığı kostümlerle bir gecede yıldızı parlayan Sina'yı takdim etti. Bir dakika kadar süren havadan sudan bir sohbetin ardından dikkatimiz devasa ekrana çevrildi. Şimdi resimlerimi daha dün çekmişken bugün nasıl özel bir program yapabildiklerini daha iyi anladım. Başlangıçta Sina tam 2 düzine gelinlik tasarlamıştı. O zamandan bugüne tasarımların sayısı azaltılmış, elbiseler yaratılmış ve uygun aksesuarları seçilmişti. Görünüşe bakılırsa, Kapitol'dekilerin her aşamada favorilerini oylama şansları olmuş. Olay benim son 6 gelinlikle çekilen ve şova dahil edilmesinin hiç zor olmayacağını tahmin ettiğim fotoğraflarımla sonlanıyormuş. Her fotoğraf kalabalığın büyük tepkileriyle karşılanıyor. İnsanlar en beğendikleri resimleri alkışlayıp tezahüratlara boğarken sevmediklerini yuhalıyorlar. Oy verdikleri ve büyük olasılıkla bahis oynadıkları için gelinliğim insanların büyük ilgisini çekiyor. Kameralar gelmeden önce bir tanesini bile deneme zahmetine girmediğim düşünülünce bu görüntüleri izlemek gerçekten çok garip geldi. Sezar, ilgilenenlerin son oylarını ertesi gün öğlene kadar kullanmaları gerektiğini duyuruyordu. Katniss Everdeen'i düğününe klas bir kız olarak gönderelim diye haykırarak kalabalığı iyice galeyana getirdi. Tam televizyonu kapatmak üzereyken Sezar bizlere gecenin diğer büyük olayı için ekran başında kalmamızı söyledi. Evet, doğru. Bu sene açlık oyunlarının 75. yıl dönümünü kutluyoruz. Yani çeyrek asır oyunlarının zamanı geldi. Prim, ne yapacaklar ki diye sordu. Daha aylar var. İkimiz de yüzü son derece ciddi ve mesafeli görünen annemize baktık. Bir şeyler hatırlıyor gibi bir hali vardı. Kartın okunması olsa gerek. Marş çalındı. Başkan Snow, sahnedeki yerini alırken duyduğum tiksinti gırtlağımın kurumasına neden oldu. Peşinde baştan aşağı bembeyaz giyinmiş ve elinde sade ahşap bir kutu taşıyan küçük bir çocuk vardı. Marş sona erdi. Başkan Snow konuşmaya başladı, bizlere açlık oyunlarının doğduğu karanlık günleri hatırlatıyordu. Oyunların kuralları tayin edilirken her 25 yılda bir çeyrek asır oyunlarının yapılması öngörülmüş. Bu, mıntıkaların isyanları sırasında hayatlarını kaybedenlerin anılarını tazelemek için oyunların görkemli bir versiyonunun hazırlanması demekti. Seçtiği sözcükler daha isabetli olamazdı çünkü şu anda pek çok mıntıkanın ayaklanmış olduğundan şüpheleniyordum. Başkan Snow sözlerine daha önceki çeyrek asır oyunlarında yaşananları anlatarak devam etti. 25. yıl dönümünde asilere çocuklarının onların şiddeti başlatmaları yüzünden öldüğünü hatırlatmak için her mıntıka bir seçim yapmaya ve kendilerini temsil edecek aracı oylamaya mecbur edildi. Bunun nasıl bir duygu olduğunu merak ettim. Gitmek zorunda kalacak çocukları seçmek. Kendi komşularınız tarafından teslim edilmek, adınızın kura topundan çıkmasından çok daha kötü bir şey olsa gerek. 50. yıl dönümünde, dedi başkan, her Kapitol vatandaşı başına iki asinin öldüğünü hatırlatmak üzere her mıntıka iki kat fazla haraç göndermek zorunda kaldı. 23 yerine 47 haraçla karşı karşıya kalmanın nasıl bir şey olacağını hayal etmeye çalıştım. Daha kötü şans, daha az umut ve kesinlikle daha çok ölü çocuk demekti. Bu, Hem için kazandığı sene. Annem alçak sesle, "O sene bir arkadaşım gitmişti," dedi. Maisley Dunner. Annesiyle babası tatlı dükkanının sahibiydiler. Maisley ölünce kuşunu bana vermişlerdi. Bir kanarya. Prim ve ben birbirimize baktık. Maisley Dunner adını ilk kez duyduk. Belki de annem, arkadaşının nasıl öldüğünü bilmek isteyeceğimizi düşünmüştü. Ve şimdi üçüncü çeyrek asır oyunlarını onurlandırıyoruz, dedi başkan. Küçük çocuk bir adım öne çıktı ve elindeki kutuyu öne doğru uzatırken kapağını da açtı. Büyük bir özenle sıralanmış sararmış zarfları gördük. Çeyrek asır oyunları sistemini her kim tayin etmişse, açlık oyunlarına senelerce yetecek hazırlık yapmış. Başkan üzerinde açıkça 75 yazan zarfı aldı. Parmağını zarfın içine uzatıp birkaç çıkardı. Hiç tereddüt etmeden okumaya başladı. 75. yıl dönümünde asilere içlerinden en güçlü olanların bile Kapitol'ü alt edemeyeceklerini hatırlatmak için erkek ve dişi haraçlar mevcut galipler havuzundan seçilecek. Annemden cılız bir feryat yükseldi. Prim yüzünü ellerinin arasına gömdü. Fakat ben kendimi daha çok ekranda gördüğüm kalabalıktaki insanlar gibi hissediyordum. Biraz şaşkın. Mevcut galipler havuzu ne demek? Sonra ne anlama geldiğini anladım. En azından benim için ne anlama geldiğini. 12. mıntıkanın aralarından seçim yapılabilecek 3 galibi vardı. 2 erkek, 1 dişi. Arenaya döndüm. Vücudum zihnimden önce tepki veriyordu. Kendimi dışarı attım. Galipler köyünün yeşilliklerini hızla geride bırakarak karanlığa daldım. Çoraplarım ıslak zemin yüzünden sırılsıklam oldu. Rüzgarın keskin ısırığını tenimde hissettim ama durmadım. Nereye? Gidilecek neresi var ki? Tabii ki orman. Nasıl bir kapana kısıldığımı ancak çite varıp vızıltıyı duyunca hatırladım. Nefes nefese geri çekildim. Topuklarımın üstünde dönüp yeniden koşmaya başladım. Sonrasında hatırladığım ilk şey kendimi Galipler Köyü'ndeki boş evlerden birinin bodrum katında dizlerimin ve ellerimin üstünde buluşum oldu. Başımın üstündeki küçük havalandırma deliklerinden içeri cılız bir ay ışığı doluyordu. Üşüyordum. Islak ve soluksuzdum ama kaçış girişimim içinde yükselen hisleri yatıştırmayı başaramadı. Bir an önce serbest bırakılmazsa o hislerinin içinde boğulup gidecektim. Tişörtümün önünü kıvırıp ağzımın içine tıkadım ve çığlık atmaya başladım. Bunun ne kadar sürdüğünü bilmiyordum. Fakat nihayet durduğumda sesim neredeyse tamamen kısılmış oldu. Yere kıvrıldım, gözlerimi beton zemine vuran ay ışığına diktim. Arena, kabuslar ülkesi. Döneceğim yer orasıydı. Ve böyle bir şeyi hiç beklemediğimi itiraf etmeliydim. Sayısız ihtimal düşündüm, evet. Halkın önünde aşağılanmak, işkence görmek, idam edilmek. Vahşi doğada peşimde barış muhafızları ve hava araçlarıyla kaçak olarak yaşamak. Pita ile evlenmek ve çocuklarımızın zorla arenaya sürüklendiklerini görmek. Fakat kendimi oyunlarda tekrar yarışmacı olarak göreceğim hiç aklıma gelmemişti. Neden? Çünkü daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. Galiplerin isimleri toplama kurallarından ömürlerinin sonuna kadar çıkarılırdı. Kazanman halinde bunu garantiliyordun bugüne kadar. Yerde boya yapıldığı zaman kullanılan türden ince bir örtü vardı. Battaniye misali üstüme çektim. Uzakta birileri ismimi sesleniyordu. Fakat şu an için kendimi hayatta en çok sevdiğim insanları bile düşünmeme hakkı tanıdım. Sadece kendimi düşündüm ve beni bekleyenleri. Örtü kas katıydı ama sıcak tutuyordu. Kaslarım gevşedi, kalp atışım yavaşladı. Küçük çocuğun elindeki ahşap kutu, Başkan Snow'un zarfı çıkarışı gözümün önünde canlandı. 75 sene önce kaleme alınan çeyrek asır oyunları gerçekten böyle miydi acaba? Bana hiç mümkün gelmiyordu. Kapitol'ün bugün karşı karşıya olduğu belalar için fazla kusursuz bir cevaptı. Bir taşla hem benden kurtulma hem de mıntıkaları yatıştırma şansına erişiyorlardı. Başkan Snow'un sesi zihnimde canlandı. 75. yıl dönümünde asilere içlerinden en güçlü olanların bile Kapitol'ü alt edemeyeceklerini hatırlatmak için erkek ve dişi haraçlar mevcut galipler havuzundan seçilecek. Evet, galipler aramızda en güçlülerdi. Arenada hayatta kalmayı başarıp geri kalanımızı boğan açlık ilmiğinden bir şekilde sıyrılmayı başaranlar onlardı. Onlar ya da belki de biz demeliyim. Umudun olmadığı bir yerde, umudun cisimleşmiş halleri. Şimdi o umudun bile bir yanılsama olduğunu ispatlamak için içimizden 23 tanesi yaşama veda edecekti. Geçen senenin galibi olduğuma seviniyordum. Aksi takdirde diğer galipleri sadece televizyon ekranında boy gösterdikleri için değil, her yılın oyunlarında misafir oldukları için şahsen tanıyor olurdum. Hepsi Haymitch gibi sürekli akıl hocalığı yapmaya mecbur olsa da çoğu her sene Kapitol'e gelirlerdi. Pek çoğunun arkadaş olduklarını tahmin ediyordum. Oysa ben sadece iki arkadaşımdan birini öldürmek konusunda endişe duyacaktım. Haymitch ya da Pita. Haymitch ya da Pita. Doğrulup oturdum ve üzerimdeki örtüyü bir kenara attım. Aklımdan neler geçiyordu böyle? Haymitch ve Pita'yı hiçbir şekilde öldüremezdim. Fakat içlerinden biri arenada benimle olacaktı. Bu değişmez bir gerçekti. Hatta kim olacağına çoktan karar verilmiş bile olabilirdi. Kim seçilirse diğerinin onun yerine gönüllü olma fırsatı olacaktı. Neler olacağını şimdiden biliyordum. Pita Haymitch'ten ne pahasına olursa olsun benimle arenaya çıkmasına izin vermesini isteyecekti. Benim için, beni korumak için. 17. ayrımın sonu, sayfa 187. Devamı 18. ayrımda.